Perspektif programından herkese merhaba. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
Merhabalar Sinan Bey, teşekkür ederim. Çok iyiyim, siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İsterseniz Cuma gününe gidip Fitch'le başlayalım. Biz başka raporlar, makaleler konuşacaktık ama Fitch'in Türkiye değerlendirmesi geldi. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ye yükseltti. Not görünümünü durağından pozitife çevirdi. Detaylara baktığımızda sıkı para politikasının Fitch açısından olumlu değerlendirildiği, dönüşlerin olumlu değerlendirildiğini görüyoruz. Ve Türkiye'nin önümüzdeki sürecine ilişkin bazı öngörüler de var. Bunlardan bir tanesi seçim sonrasında bu izlenen para politikasında bir değişikliğe gidilmeyeceği, devam edeceğine dair bir değerlendirmesi var Fitch'in.
Olumlu değerlendirmemek mümkün değil. Son derece olumlu bir gelişme. İşte ben hani naçizane kendi ilk aklıma gelen, sonra da onu zaten X hesabına da yazdım. Mehmet Şimşek'e hayat öpücüğü anlamında gibi geldi bana. Hani tabii ki o amaçlı değil, sadece Mehmet Şimşek'i desteklemek için değil, ama hani Fitch biraz tabii bütün bu not veren kurumlarda olduğu gibi biraz geriden geliyor. Geriden gelen verilere, performansa göre Fitch de not veriyor. Ama hani ekonomi programı, para politikası programı ve özellikle Mehmet Şimşek bu seçimler öyle bir aşamaya geldik ki içeriden Mehmet Şimşek'in politikalarına sesler yükselmeye başladı ve seçimden sonraki süreçte yaz aylarına doğru özellikle biz biliyoruz ki Mehmet Şimşek işte bakın faizi arttırdı bu kadar ama enflasyon düşmedi, düşmüyor istenen gibi dönem de gelecek. Dolayısıyla Fitch'in böyle bir destek vermesi Mehmet Şimşek'e, hani bırakın Türkiye'nin notunu ve bu faiz politikası ya da buraya sermaye girişi değil, Mehmet Şimşek'in içerideki sesleri bastırmasını çok somut bir araç olarak kullanacağı bir araç haline dönüştü bence. O yüzden hem Türkiye açısından olumlu hem de Mehmet Şimşek'in işte bu ortodoks politikalarda devam eden çabalarının devam etmesi için son derece olumlu bir aşamada geldi. Soru işareti neden seçimlerden bu kadar bir iki hafta kala geldi? Bu nasıl bir, aslında gerçekten çok somut bir destek hem Mehmet Şimşek'e hem de herhalde AKP hükümetine diye düşünebiliriz. Biraz da politik olarak hani onu da bir kenara koymak lazım. Onun dışında metnin içinde benim dikkatimi çeken ortalama enflasyon 58, sene sonu enflasyon 40. Şimdi büyüme oranlarında da biraz piyasa beklentisinin altında bir tahmini var Fitch'in. Şimdi orada tartışmayı başlatabiliriz. Çünkü şu an itibariyle işte piyasa katılımcıları anketinde %100 enflasyon beklentisi var. Biz biliyoruz ki Ocak, Şubat bütçe performansı ve seçim ekonomisi ve işte bu faizin artmama potansiyeli, tekrar başka türlü makro ihtiyati önlemlerle TL'yi kontrol altına alma adımlarının başlaması bir takım karışıklıkları beraberinde getirdi ve özellikle son çıkan enflasyon verileri Şubat ayına ilişkin onun detayları enflasyon öyle kolay kolay 45'e bile doğru inmeyeceğini gösteriyor aslında. %50'ler civarında kalacak gibi. O yüzden de Fitch'in not arttırımını ve görünümü pozitif tutmasını olumlu karşılamakla birlikte oradaki tahminlerinin biraz geriden gelen ki performansa dayalı olduğunu düşünüyorum ben. Hani önümüzdeki aylarda bunun devamı gelir mi? 6 Eylül demiş galiba toplantısı. Ben hani farkında değildim, onun metnin içinde var. Hani orada da benzer bir adım gelebilir öngörüsü var. Ben ona çok kolay kolay katılmıyorum. Yabancı yatırımcı açısından en öncelikli soru neydi? Seçimler bittikten sonra Mehmet Şimşek kalacak mı? Hani metinde buna vurgu olması, kalacağının bekleniyor olması yine olumlu. Buraya sermaye girişi, sıcak para peşinde koşan bir para politikası ve hükümet olduğunu düşünürsek kalacak, ama eli kolu ne kadar serbest olacak? Merkez Bankası nasıl eli kolu ne kadar serbest olacak? Onları yaşayıp göreceğiz. O yüzden olumlu bir adım. Biraz bugüne göre fazla iyimser beklentileri var. Bakalım zaman ne gösterecek?
Profesör Hakan Kara'nın Ocak ayında yaptığı bir sosyal medyada bir değerlendirme vardı. Orada Hakan Hoca diyor ki sabredip mevcut CDS'imizi eğer koruyabilirsek sene içerisinde en az 2 kademe not artırımını hak ederiz gibi bir değerlendirmesi vardı. Fitch'in kararı geldi. Önümüzdeki süreçte diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da eğer ki politikalar, işte sizin işaret ettiğiniz konular bu şekilde devam ederse yine olumlu raporlar bekler misiniz?
Ya beklerim. Şöyle beklerim. Fitch biraz önden gider. Hemen böyle not indirimi de ve not artışlarında özellikle biraz daha heyecanlıdır. Hani Fitch'in hareketleri daha seridir diyeyim ya da hani heyecanlı belki yanlış bir kelime. S&P ikisinin ortasındadır. En geç de Moody's tepki verir böyle şeylere. Dolayısıyla ben not artırımları olacaksa ki hani bu seçim sonrasında mevcut para politikasında eğer yaz aylarında bir erken olgunlaşmamış bir faiz indirimi görmeyeceksek, özellikle %50'ye doğru gittiği enflasyonun kesinleşirse ve bir 45 politika faizinde bir faiz artışı görürsek bence diğer not artırımları da cepte olacaktır. Ama ben Moody's'den de S&P'den de yaz sonundan önce beklemem. Hani o sonbahara doğru enflasyonun performansının gerçekten ne olduğunu, para politikası, maliye politikası, önlemler seçimden sonra nasıl önlemlerle bu bütçe açığının kontrol altına alınmaya çalışacağını, nasıl bir program devreye sokulacağını görmeden Fitch kadar atik olmayacaktır Moody's'e de S&P diyeyim. Ancak hani şunu bilelim, biz Türkiye zaten çöp kategorisinde uzun zamandır. Dolayısıyla bu not artırımları olumlu, görüntüyü, beklentiyi pozitif tutmak da olumlu. Ancak bizim tekrar yatırım yapılabilir ülke seviyesine doğru gitmemiz için gerçekten daha 40 fırın ekmek yememiz gerekiyor. Orada değiliz. Hani bir iki not artırımı belki. Ben işte Moody's'den sene sonunda doğru son çeyrekte beklerim. 2025'te hala her şey hani şu anda konuştuğumuz şekilde gidiyorsa bir not artırımı daha beklerim. Sonra da 2-3 sene durmalarını beklerim açıkçası. Tabi bu ne demek? Bu bizim çekmeye çalıştığımız sıcak para açısından olumlu. Seçimden sonraki süreçte doğru adımlar atılırsa, işte faiz indirimi erken gelmezse, belki bir faiz artışı daha yapılırsa, maliye tarafında alınacak önlemleri, maliye politikası tarafında alınacak önlemler enflasyonist olmaz, daha çok harcama kısıcı olursa, bu sıcak paranın gelme süreci hızlanacaktır. Enflasyonla mücadele hızlanacaktır vesaire vesaire. Ama hani bizim yatırım yapılabilir ülke seviyesinde iki not artırımla gitmeyeceğimizin altını çizmek lazım. Dolayısıyla bu sene içinde herhalde biz bir tane daha görürüz diye düşünüyorum başka bir kurumdan da.
Peki Güldem Hanım, sizinle Aralık ayında yaptığımız programda ben size Robin Brooks'un Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye'ye TL ilişkin yaptığı değerlendirmeyi sormuştum. Orada Brooks diyordu ki eğer ki TL'yi serbest bırakırsanız dolar kuru önce artar, TL değer kaybeder, sonra dolar TL 21'e gelir, adil değer 21, burada dengelenir. Siz katılmadığınızı söylemiştiniz. Şimdi bu hafta Robin Brooks'un başka bir değerlendirmesi var. 2 ay sonra, 3 ay sonra. Şimdi diyor ki ciddi bir TL'de değer kaybı için bir baskı var. 31 Mart seçimlerinden sonra devalüasyon kapıda diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakkınızı teslim etmek için aslında sormak istedim.
Teşekkür ederim. Ben demiştim. Gerçi ben dememiştim çünkü kendisi öyle acayip bir şey söylemişti ki hani sadece bunun olma imkanının hani olmayacağını görebiliyoruz. Enflasyonun seyri belli, para politikasının seyri belli, tartışmalar belli, ekip kalıyor mu gidiyor mu, faiz artışı, yani Merkez Bankası'nın eline kadar tutuluyor tutulmuyor, bütün bunlar eşliğinde hani böyle bir çılgınca bir para girişi de yok buraya. Mehmet Şimşek evet çabaladı yazdan beri, bütün işte müşterilerle, fon yöneticileri dünyanın her yerinde görüştü ama hani Robin Brooks'un bunun çıkardığı zamanlarda öyle buraya delice gelen bir para da yoktu. O yüzden serbest bıraktık. 21'e doğru gidecek, değerlenecek. Olamaz. Şimdi serbest bırakmak ne demek? Sanki Merkez Bankası değer kazanmasın diye piyasaya giriyor. Yüklü alımlar yapıyor piyasadan da. Hani TL'nin değeri belli bir yerde tutuluyor gibi. Halbuki öyle değil. Hani o eli bıraksa, sanki Merkez Bankası çıksa, işte TL çok değer kazanacak. Zaten öyle bir durum yoktu. Şimdi yine ben katılamıyorum kendisine. Çünkü seçimden sonra çok hızlı bir devalüasyon olması için de bir neden göremiyorum açıkçası. Bunun çok temel nedeni de hani öyle bir şey de var. Ben arkadaş sohbetlerinde de hani finansla ilgisi olmayan insanlar biraz piyasayı izlemiyorlarsa böyle bir şehir efsanesi şeklinde dolaşıyor. İşte seçimlerden sonra 45 olacakmış, 40'lara gidecekmiş. Niye olsun ki? Hani geçen yazda çok farklı bir yerdeyiz. Öyle bir ödemeler dengesi kriziyle burun buruna değiliz. Politika faizi 8,5'tan 45'e çıkmış. Enflasyona göre evet, bugünkü enflasyona göre negatif reel faiz var ama bir takım şeyler değişmiş. Merkez Bankası rezervleri farklı bir yerde. Hele ki işte Cuma akşamından sonra Fitch'in not artırımı böyle bir, gerçekten bence buraya bir Mehmet Şimşek hayat öpücüğü biraz da taze kan vermiş durumda. Beklentileri biraz daha iyiye çekebilir. Hani seçimden sonraki duruma göre ben hani öyle bir devalüasyon olması için burada bir sebep göremiyorum. Aksine Merkez Bankası demiş ki benim TL'ye değer kazandırmam, bundan sonra reel değer kazandırmam, benim hani politika faizini arttırmayacağını ima ederek asıl araçlarımdan bir tanesi haline gelecek demiş enflasyonla mücadelede. Bunu yapabilecek gücü olduğunu da biliyoruz bu şekilde. Dolayısıyla hani Robin Brooks'u anlamak benim harcım değil, ama Aralık'ta Kasım'da dediği de doğru değildi. Bence şimdi de doğru değil. Hani kendisi aslında hani o kredibilitesini kaybedeli çok oldu işte. Oynayan bir hedefi vardı onu, biliyorsunuz. 7,5 işte 17,5 20'ler bir şeyler bir şeyler, böyle hep sürekli ötelediği bir rakam vardı. Arkasında tutarlı bir neden yoktu hiçbirinde. Bu sefer de yok. Dolayısıyla ben yine gerçekçi bulmuyorum. Hatta hani biraz daha uzatayım lafı. Bu son haftalarda TL'nin değer kaybının hızlandığını görüyoruz. Bence yerel seçimlerden sonraki süreçte özellikle bu Fitch'in not arttırımı sonrası bu değer kaybının yavaşladığını göreceğiz. Mevsimsel olarak turizm sezonunun başlaması, arkasından bir miktar daha işte seçim bitti, bakın ekip burada, Merkez Bankası doğru işleri yapıyor diye sıcak buranın gelme güvenini elde etmesi. Bütün bunlar TL'deki ilk 2 ay, belki 2,5-3 ayda gördüğümüz değer kaybının hızını bence yavaşlatacak sene sonuna kadar. Hala ben sene sonu 38'ler civarında bir yerde beklemeye devam ediyorum.
TL'deki bu değer kaybının hızlı olduğu aylar içerisinden geçerken HSBC de bir rapor yayınladı. HSBC de beklentilerin üzerinde bir değer kaybı olması sebebiyle dolar-TL beklentisini revize etti ve 36'ya çekti. Siz 38 bekliyorsunuz. Peki HSBC'nin raporunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
HSBC de bu aslında, hani Fitch gibi bakabiliriz ona da. %40 işte enflasyon olacak sene sonu. Hayır, olmayacak. Yani 45-50 arası bir yerde olacak. Şanslıysak 45'lere doğru olacak. Eğer hani şu andaki gibi giderse 50'ler civarında olacak. Dolayısıyla kurda 33 olmayacak. Hani o ince ayar yapmak lazım. Böyle bir önden yüklemeli iyimserlik açıklanan verilerle beraber ince ayar gerektiriyor. Eğer biraz iyimser tarafa kaçıldıysa bu beklentilerde, işte büyüme, enflasyon ve kur tahmininde gelen özellikle Ocak, Şubat enflasyonu ve kurun performansıyla buna şu anda ince ayar yapılıyor. Hani 36, 33'e göre daha makul. 38, 40 bana göre daha makul.
Yabancı raporlardan giderken, kuruluşların raporlarından giderken bir de JP Morgan'ı sormak istiyorum. Yine ben demiştim köşesi içerisinde soracağım bunu. Burada da ben size geçtiğimiz programlarda yabancılar ne yapıyor üzerine çok konuşmuştuk. Yabancıların yayınladıkları raporlar, beklentiler ve önümüzdeki süreçte bunların nasıl değişebileceğine dair siz de tespitlerinizi yapmıştınız. Siz esasında biraz daha uzun vadeli değerlendirmelerde bulunmuştunuz ama JP Morgan hafta içerisinde yayınladığı raporda Şubat ayı enflasyonun sonrasında yaptığı değerlendirmelerde Merkez Bankası'ndan 500 bas puanlık bir faiz artışı Nisan ayında beklediğini belirtiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hani ben demiştim şapkasını olsa takacağım. Biraz benim de egom şişsin canım, yani değil mi? Ben de bir kendi kendimi beğeneyim. Yok yani, hani şaka bir yana, ya aklın yolu birdi, bu kadar hani önden hazırlık yapıldı, yabancı yatırımcılarla konuşuldu, daha faiz artma süreci bitmeden yabancı yatırımcılar, biliyoruz ki özellikle JP Morgan'da bunlardan bir tanesi, tahvil piyasasında pozisyon aldılar ve bu pozisyonu arttırmak ve para kazanmaya istekliler. Dolayısıyla Ocak ve Şubat, özellikle Şubat enflasyonundan sonra o para kazanma potansiyelinin olduğu için, bizim sizde bir önceki yayında konuştuğumuz gibi faiz arttırma mesajı, hani bunu istiyoruz ki biz buraya daha çok para sokalım mesajını vereceklerdi. Hani o yine JP Morgan'da önden koştu. Ama hani Nisan'da bir anda 500 bas puan faiz artışını görmeyi ben açıkçası beklemiyorum. Diğer iki rapor, bir tanesi Gold, biraz daha ayakları yere basıyor diyeyim o tarafta. Değerlendirecektir, Mayıs gibi zirveyi gördükten sonra faiz artışı yapılabilir diyor. Hani ben bunun zorlanacağını düşünüyorum. Yapmasının gerektiğini de düşünüyorum. Enflasyonun seyrine bakarak. Sadece artık biz 2024'ün neredeyse ilk çeyreğini bitiriyoruz. Hani bunun yarısına geldiğimizde faiz artışını tartışıyorsak eğer, 2025 hedefimizden iyice uzaklaşmışız demek olacak bu. Orada da %14 gibi bir hedef olduğunu hatırlayalım Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla hani orada da ciddiyse bunları yapması lazım. Bu kurumlarda bunu yazıyorlar. Yapmazsa işte o zaman burada moraller bozulacak. İşte Fitch'in not arttırımı ya da görünümü pozitifte tutması yetmeyecek. Çünkü o zaman bir sonraki 6 Eylül toplantısında Fitch diyecek ki hızlı gitti. Ancak işte enflasyonun seyrine göre gereken adımları atılmakta, seçim sonrası işte ekonomik gibi kalmasına rağmen adımlarda yavaşlama var. Gerekli işte para politikası sıkılaştırması izliyoruz gibi bir şeye çevirecek dili. Bunu değiştirip değiştirmemek hükümetin elinde. Fitch'in şimdilik verdiği destekle, yani dediğim gibi Mehmet Şimşek açısından bu Erdoğan'a da, Cumhurbaşkanı'na da, AKP içindeki sesi yükselenlere de satacağı çok önemli bir güç var elinde. Yani bakın, ben bunları yaptım, not artımı geldi. Bırakın elimi kolumu tutmayın, ben size istediğinizi vereceğim, yapacağım, not artışını devam ettireceğim diyebilir. Böylece güç toparlayabilir. Hani bunların zaman içinde göreceğiz, ama hani not arttırmak buradaki süreci desteklediği gibi faiz arttırmak da o döngüyü hızlandıracaktır bence. Hani hem enflasyonla mücadele, hem de not artışının gelme sıklığı ve hızını herhalde destekleyecektir.
Güldem Hanım, enflasyonu çok konuştuk. Ben size son olarak enflasyona dair farklı bir not sormak istiyorum. 2024 yılında Şubat ayında tahıl fiyatlarında düşüş oldu dünya genelinde. Ve buna bağlı olarak gıda enflasyonlarında da bir geri çekilme oldu. Dünyada gıda fiyatları %10,5 düşerken Türkiye'de aynı dönemde %71,1 arttı. Nasıl değerlendirmek gerekir?
Yani bu aslında çok cevabı bence çok net. Bizde tarım politikasızlığı hali var. Dolayısıyla bu sadece işte maliyet tarafından ki işte petrol fiyatlarının, mazotun yükselmesi değil. Bütün bu gördüğümüz çiftçinin yükselen, artan borcu, çiftçinin kendi maliyetlerini karşılayamayacak ürün fiyatlarıyla karşılaşması, tarım ürünlerinin üretilmesini teşvik etmek yerine ithalat politikalarının devrede olması, verimlilik odaklı ya da çiftçiyi rahatlatacak şekilde teşvik politikalarının olmaması, gıda fiyatları enflasyonunun, hem Türkiye'de manşet enflasyonun çok üzerinde, çok uzun süre seyredeceğinin habercisi olmalı hepimize. Hem de bir taraftan da hani dünyadaki trendin aksine burada hiçbir şekilde bu gıda fiyatları enflasyonla ilgili bir rahatlama hissetmeyeceğimizi anlatmalı. Üstelik çiftçiyi küstürürsek bu şekilde, hani bu sorunlar katlanarak artacak. Üzerine iklim krizi de gelecek. Yani bizim burada sadece hani böyle marketlere işte fırsatçılar onlar bunlar diye koşturuyorlar. Konu o değil. Konu tarım sektöründen başlıyor. Ve nasıl bugün Avrupa'da çiftçiler bazı şeyleri protesto edip şehirlere kadar indilerse, yani bence bizim çiftçimiz de bu böyle bir protesto durumuna çok yakın şu anda.
Güldem Hanım, çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız.
Ben teşekkür ederim. Bu yayın için biraz böyle yine internet problemi var gibi, ama kopukluk yok. En azından buğulu bir ekrandan gözüküyorum. Bu hafta da böyle bir değişiklik olsun. Yapacak bir şey yok.
Sesimiz
Çok
de
teşekkür
gayet iyi. Çok sağ olun.
ederim.